Ayrım 22. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 202. 115. Mektup. Özbek'ten Redi'ye. Romalıların da bizden daha az köleleri yoktu. Hatta onların daha da fazla sayıda köleleri vardı. Fakat onların kölelerle ilgili güzel bir uygulaması vardı. Bu kölelerin çoğalmasına zor kullanarak engel olmak bir yana çoğalmaları için ellerinden geleni yapıyorlardı. Çeşitli evlilik türlerinde bir araya gelemeyecekleri kadar onları bir araya getiriyorlardı. Bu yolla evlerini her cinsten hizmetçilerle dolduruyorlar, böylelikle sayılamayacak kadar insanı olan bir devlet oluşuyordu. Uzun vadede ev sahibi için bir zenginlik olan bu çocuklardan çok sayıda doğmakta ve ev sahibinin etrafını çevrelemekteydi. Ev sahibi onların beslenmesinden ve eğitiminden sorumluydu. Babalar ise bu yükten kurtuldukları için özgür bir şekilde büyük bir aile oluşturacak derecede çoğalıyorlardı. Sana bizde bütün kölelerin kadınları koruma dışında hiçbir işle uğraşmadıklarını söylemiştim. Bu köleler devlete, topluma karşı sonsuz bir gevşeklik içerisindedirler. Zanaatlar ve toprağın ekilip biçilmesi birkaç özgür adama, aile reislerine kalmıştır. Onlar da yapabileceklerinin çok az bir kısmını yapmaktadırlar. Bu durum Romalılarda aynı değildir. Cumhuriyet bu köle hukukundan sonsuz avantajlar sağlıyordu. Her köle sahibinin kendisine belirlediği ölçüde bir paraya sahip olabiliyor, bu parayla kendi başarılı olduğu sanatı uygulayabiliyordu. Biri tezgahtarlık yapıyor, diğeri deniz ticaretine giriyor, bir diğeri mal satıyor, öbürü mekanik bir sanat icra ediyor veya toprağı işliyordu. Bu paradan bir şekilde yararlanamayan kimse kalmamıştı. Bu küçük para onlar için şimdiki esaretlerinde daha rahat bir hayat, gelecekte ise özgürlük ümidiydi. Bu durum bir halkı çalışkan yapmakta, sanatları ve zanaatı canlandırmaktaydı. Kendi ihtimam ve çalışmalarıyla zenginleşen bu köleler normal vatandaşlık düzeyine yükselebiliyorlardı. Böylece cumhuriyet kendini sürekli yeniliyor, eskiler yıkılıp yok oldukça yeni aileler kazanabiliyordu. Belki sonraki mektuplarımda bir ülkedeki insan sayısının artmasıyla ticaretin gelişeceğini sana ispatlamış olacağım. Aynı zamanda sana ticaretin gelişmesinin de insan sayısını arttıracağını kolay bir şekilde ispatlayacağım. Bu iki unsur karşılıklı olarak birbirlerine yardım edip birbirlerinin gelişmesini sağlamış olurlar. Eğer böyle olsaydı, muazzam sayıdaki bu çalışkan köle ordusu çoğalıp sayıları artardı. Zanaat ve bolluk kölelerin doğurup çoğalmalarını sağlayacak, kölelerin çoğalması da zenginlik ve zanaatı getirecekti. Paris, 16 Şaban 1718. 116. Mektup. Özbek'ten Redi'ye. Şimdiye kadar Müslüman ülkelerin niçin Romalıların hakimiyetindeki ülkelere göre daha az nüfusa sahip olduğunu ve bunun hangi sebeplerden kaynaklandığından söz ettik. Şimdi de Hristiyanlarda bütün bunların nasıl olup bittiğini inceleyelim. Boşanma çok tanrılı dinlerde caiz idi. Hristiyanlara yasaklanmış oldu. Küçük gibi görünen bu değişiklik zaman içerisinde inanılması güç, korkunç sonuçlara sebep oldu. Bu durum sadece evliliğin tadını kaçırmakla kalmadı, aynı zamanda evlilik kurumunun da sonu olmuş oldu. Aradaki gönül bağlarını sağlamlaştırmak yerine onları tümden gevşetti. Kalpleri iddia edildiği gibi birleştirmek yerine onları sonsuza kadar birbirinden ayırdı. Kalbin birçok yerde eğlenebildiği, son derece özgür olması gereken bir iş, sıkıntı, zorunluluk ve Tanrı'nın kaçınılmaz bir kaderi haline getirildi. İnsanların mizaçlarının sosyal olmaması, bıkıp usanma özellikleri, kaprisleri hiç göz önüne alınmadı. Kalp sabit hale getirilmek istendi. Yani tabiattaki en değişken, en kararsız şey bağlanmaya çalışıldı. Birbirini bıkıp usandıran ümitsiz ve hemen hiçbir zaman uzlaşamayan iki insan bir daha geri dönülmemek üzere birbirine bağlandı. Bu durum canlı insanları ölü cesetlere bağlayan tarihteki zalimlerin durumuna benziyor. Hiçbir şey eşlerin karşılıklı bağlılıklarına boşanma kadar katkıda bulunmaz. Bir koca ve karısı bütün ev işlerini sabırla götürürler ve bütün bu yükten istediklerinde kurtulabileceklerini de bilirler. Ve çoğu kez bu gücü bütün hayatları boyunca hiç kullanmadan o güce sahip olduklarının farkında olarak onu ellerinde korurlar. Hristiyanlarda durum böyle değildir. İçinde bulundukları sıkıntılar onları gelecek açısından ümitsizliğe sokmaktadır. Evliliğin zorlukları arasında nesillerinin sürüp gidebileceğini, dolayısıyla ölümsüz olabileceklerini ümit ederler. Evlilikteki bıkkınlıklar, anlaşmazlıklar, hor görmeler, hepsi bu çocuk ve torunlarla gelecek kuşaklarda yaşayamama endişesinden kaynaklanır. 3 yıllık bir evlilikte esas olan ihmal edildiğinde 30 yılı birbirlerine karşı soğuk ve ilgisiz geçirirler. Böylelikle çok kuvvetli iç ayrılıklar başlar ve bütün bunlar topluma yansıdığında çok tehlikeli durumlar ortaya çıkar ve herkes kendi köşesine çekilip orada yaşar. Bütün bunlar gelecek kuşakların zararına olur. Bir süre sonra bir kadından bıkan kocası kendini fahişelerin kollarına atar. Bu utanç verici ticaret, evliliğin yerini doldurmak bir yana sadece eğlence boyutu olan ve toplumun zararına olan bir durumdur. Bu şekilde birleşen iki kişiden biri gerek mizaç, yaş itibariyle, gerekse tabiatı ve insanlık neslinin yayılması amacına hizmet etmediği gibi diğerini de kendisiyle birlikte çaresizliğe gömüp yararsız bir insan durumuna getirir. Bu durumda Hristiyanlardaki çok sayıdaki evliliğin niçin çok az sayıda vatandaş ürettiğine şaşmamak gerekir. Boşanma yasaklanmış durumda. Kötü giden evlilikler düzeltilme yoluna gidilmiyor. En uygun eş bulununcaya kadar çok evlilik gerçekleştiren Romalılarda olduğu gibi kadınlar artık peş peşe farklı kocalarla evlendirilmiyor. Şunu cesaretle söyleyebilirim ki, Lasedemon gibi vatandaşlarının tuhaf, ne olduğu belli olmayan kanunlarla rahatsız edildiği bir cumhuriyette, ki böyle bir cumhuriyet tek bir aile olarak görülmekte ve kocaların her yıl karılarını değiştirmesi yasayla düzenlenmektedir. Böylece orada nüfusu çok fazla olan bir halk ortaya çıkacaktır. Hristiyanları boşanmayı yasaklamaya götüren nedeni bulup anlayabilmek oldukça güç. Evlilik bütün dünya uluslarında ve bütün sözleşme ilkelerine uygun bir anlaşmadır ve bu anlaşmanın içeriğini zayıflatabilecek unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Fakat Hristiyanlar evliliğe böyle bakmazlar. Evliliğin ne anlama geldiğini söylemekte de güçlük çekerler. Evliliği duyguların eğlenmesi olarak kabul etmezler. Tam tersine, sana söylediğim gibi ellerinden geldiği kadar duyguları eşlerin kalplerinden söküp atmak isterler. Ama bu bir hayaldir. Hiçbir şekilde anlayamadığım gizemli bir düşüncedir. Paris, 19 Şaban 1718. 117. mektup. Özbek'ten Redi'ye. Boşanmanın yasaklanması, Hristiyan ülkelerdeki nüfus azalmasının tek nedeni değildir. Hristiyanlar arasında bulunan hadım erkekler, boşanmadan daha az etkili bir neden değildi. Kendilerini ömür boyu cinsellikten uzak tutan ve manastırlarda yaşayan kadın ve erkeklerden söz ediyorum. Bu, Hristiyanlardaki en üstün fazilettir. Bunun niçin böyle kabul edildiğini anlayamıyorum ve bu faziletin sonuçta ne kazandırdığını da bilmiyorum. Hristiyan bilim adamları, din adamlarının tam tersine evliliğin sağlıklı, bekarlığın ise bir o kadar sağlıksız bir şey olduğunu söylerler. Bu konuda dini öğütler ve temel inanışlar da her zaman için evliliği savunan bilim adamlarını desteklemektedir. Bekarlığı adet haline getirme oldukça yaygınlaşmıştır. Eskiden babalar çocuklarını beşikten itibaren bekarlığa mahkum ediyorlardı. Bugün ise gençler kendi kendilerini 14 yaşından itibaren bu ruhani dünyaya adıyorlar. Dolayısıyla bebeklikten itibaren veya daha ileri yaşlarda bunu yapmak arasında fark yoktur. Cinsellikten uzak durma, en kanlı savaşlardan ve şiddetli vebalardan daha çok insan yok etmiştir. Her dindar evde ruhani bir aile bulunmakta ve hiç doğurmayan bu aile varlığını diğer herkesin zararına olacak şekilde sürdürmektedir. Bu evler gelecek kuşakları dipsiz kuyulara itecek bir tavır içerisindedirler. Bu politika, Romalıların uyguladığı politikadan oldukça farklıdır. Romalılar evliliği reddeden ve toplum yararına aykırı bir şekilde kendi özgürlüklerinin tadını çıkarmak isteyenlere ceza kanunları uygulamışlardır. Sana burada sadece Katolik ülkelerden söz ediyorum. Protestan mezhebinde herkes çocuk yapma hakkına sahiptir ve din adamları da bunun dışında tutulmamıştır. Her şeyin atfedildiği ilk zamanlarda bu dinin kurucuları aşırıya gitmekle suçlanıyorlardı. Evliliğin herkes için kabul edilmesinden sonra bile katı kuralların baskısını hafifletemediler. Bu konuda Nasranilerle Müslümanlar arasında bulunan keskin sınırı kaldıramadılar. Fakat ne olursa olsun bu konuda Protestanlar Katolikler üzerinde tartışmasız bir üstünlük sağlamıştır. Şunu cesaretle söyleyebilirim. Avrupa'nın bugün bulunduğu konum itibariyle Katolik mezhebinin 500 yıldan daha fazla devam etmesi mümkün değildir. İspanyolların zayıflamasından önce Katolikler Protestanlara oranla çok güçlüydü. Protestanlar yavaş yavaş dengeyi sağlıyorlar. Her geçen gün daha zengin ve daha güçlü olurken Katolikler ise daha da zayıflayacaklardır. Protestan ülkeler Katolik olanlara göre daha kalabalık olmalıdırlar. Ki şu anda durum böyledir. Bunun birinci nedeni, Protestan ülkelerde yaşayan insan sayısı fazla olduğu için bu insanların ödedikleri vergilerin toplamı yüksektir. İkinci olarak, bu ülkelerde topraklar çok iyi işlenmektedir ve en sonunda ticaret buralarda gelişmeye başlamıştır. Çünkü birçok servet sahibi ticaret yapabilmekte, kaynaklar ve ihtiyaçlar birbirini dengelemektedir. Toprakların işlenmesi için gerekli sayıda insan yoksa ticaret azalacaktır. Ticaret yapması gereken kişi yoksa toprakların işlenmesi zorlaşır. Yani iki unsurun da aynı anda bulunması gerekir. Hiçbir zaman birinin diğerinin aleyhine gelişmesi söz konusu değildir. Katolik ülkelere gelince, oralarda sadece topraklar terk edilmiş değil, aynı zamanda zanaat bile tehlikeli olmuştur. Buralarda bütün yapılan ölü bir dilden 5-6 kelime öğrenmektir. Bunu yaptıktan sonra artık kişi ruhani hayattan kurtulamaz. Dış dünyada ter döküp sıkıntıları aşması gerekirken kendini manastırda sakin bir hayatın içinde bulur. Hepsi bu kadarla da sınırlı değil. Din adamları devletin hemen hemen bütün zenginliklerine sahip çıkmışlardır. Buna rağmen çok cimri bir millettirler. Rabbena hep bana derler. Başkalarına vermeyi hiç akıl etmezler. Durup dinlenmeden mal biriktirirler. Bu durum ise servetlerin donup felç olması, yastık altında kalması ve artık mal, para sirkülasyonunun olmaması, dolayısıyla ticaretin, sanatların, imalatın azalması anlamına gelmektedir. Hiçbir protestan prens, papanın halktan aldığı vergi kadar vergi toplayamaz. Papanın halkı fakir, diğerleri ise bolluk ve zenginlik içinde yaşarlar. Ticaret birilerine hayat verirken, monarşi ise diğerlerine ölüm getirir. Paris, 26 Şaban 1718. 118. mektup. Özbek'ten Reddiye. Artık Asya ve Avrupa ile ilgili söyleyebilecek şeyimiz kalmadı. Şimdi de Afrika'ya geçelim. Bu kıtanın sadece kıyılarından söz edebiliriz. Zira iç bölgelerini bilmiyoruz. Sana sözünü ettiğim gerekçelerden ötürü Berberiler ve Müslümanların yerleştiği bölgeler Romalılar dönemindeki kadar nüfus yoğunluğuna sahip değildir. Yine kıyılarına gelince 200 yıldan beri bu bölgeler çok fazla boşalmış durumda. Zira köy kralları veya şefleri vatandaşlarını Avrupalı prenslere para karşılığında Amerika'daki kolonilere götürülmek üzere satıyorlardı. Şaşırtıcı olan her yıl yeni yerleşimciler kabul eden Amerika'da Afrika'daki bu sürekli insan kaybından yararlanamıyor ve bir çöle dönüşüyor. Bir başka iklime götürülen kölelerin binlercesi oralarda telef olmakta, onların hiç durmadan meşgul edildikleri, yerli ve yabancıların iç içe oldukları maden ocakları ve bu ocaklardan çıkan kötü kokular, cıva ve benzeri maddeler köleleri çaresiz bir yok oluşa götürmektedir. Yer altından gümüş ve altın madenlerini çıkarmak için sayısız insanı telef etmek kadar saçma bir şey olamaz. Bu metallerin gerçek hayatta kullanıldıkları bir yer yoktur. Sadece zenginliktirler. Çünkü bu metaller zenginliğin sembolü olarak seçilmişlerdir. Paris, Şaban ayının son günü, 1718. 119. mektup. Özbek'ten Reddiye. Bir halkın doğurganlığı o kadar küçük durumlara bağlı ki, çoğu kez basit bir olay bir halkın daha kalabalık olması için yeter. Her dönem kökü kazılan Yahudiler sürekli yeniden doğup kayıplarını ve harabelerini tamir ederler. Bunu tek bir ümitle yaparlar. O da günün birinde kendi aileleri içinden yeryüzünün hakimi olacak güçlü bir kralın çıkacağına inanmış olmalarıdır. Eski İran kralları kalabalık nüfuslarını Zerdüştlük dinindeki bir inanışa borçluydular. Bu inanışa göre Tanrı'nın en çok hoşuna giden işler çocuk doğurmak, tarla sürmek ve bir ağaç dikmek idi. Çin'in de büyük bir nüfusa sahip olması bir inanıştan kaynaklanıyordu. Şöyle ki, çocuklar babalarını Tanrı olarak gördükleri için daha bu dünyada iken onlara Tanrı gibi davranırlar, ölümlerinden sonra da onları adaklar adayarak kutsarlar. Bu adaklar, amaç Tien'de kaybolan babalarının ruhlarının yeni bir hayatta canlandıklarına inanmalarıdır. Bu yüzden herkes ailesinin sayısını hem bu dünya hem de öteki dünya için arttırmaya çalışır. Diğer yandan Müslüman ülkelerde beyinlere kök salan bir düşünce yüzünden gittikçe çölleşmektedir. Aslında çok sağlıklı olan bu düşünce kendimizi bu dünyada asıl vatanına gitmek üzere yola koyulan yolculara benzetmemizdir. Bu inanış bütün yararlı ve uzun vadeli işleri, çocuklarımızın refahını sağlayacak bütün çabaları, kısa ve geçici bir hayatın ötesine taşıyacak projeleri çok saçma kılmaktadır. Şimdi için çok huzurlu, gelecek için de kaygısız olduğumuzdan ne kamu binalarını tamir ederiz, ne ekilmemiş toprakları ekilebilir hale getiririz, ne de ekilebilir olanlara bakarız. Aşırı ve genel bir duyarsızlık içinde yaşarız ve her şeyi Tanrı'dan bekleriz. Avrupalılar arasında benimsenen büyük çocuğa haksız olarak tanınan ayrıcalık boş bir düşüncenin ürünü olup nüfusun artmasına engel teşkil eder. Bu bir babanın bütün dikkatini tek bir çocuk üzerinde yoğunlaştırıp diğerlerini ihmal etmesine ve diğerleri aleyhine sadece birisinin refahını sağlamlaştırıp sonuç itibariyle sadece vatandaşlar arasında eşitsizlik yaratmakla kalmaz bütün zenginliği yok eder. Paris, 4 Ramazan, Kasım 1718. 120. Mektup, Özbek'ten Redi'ye. Vahşilerin kaldıkları ülkeler genellikle az nüfusa sahiptir. Bunun nedeni hemen hepsinin işten ve toprağın işlenmesinden uzak durmalarındandır. Toprağa karşı olan bu tiksinti o kadar güçlüdür ki, herhangi bir insana beddua ettiklerinde ona, "İnşallah tarlada çalışırsın" derler. Kendilerine layık olarak av ve balıkçılıktan başka asil bir mesleğin olduğuna inanmazlar. Fakat bazı yıllar sularda balık miktarı az olduğu için sık görülen açlıkla karşı karşıya kalırlar. Büyük bir halkı doyurabilecek miktarda av hayvanı ve balığın bulunduğu ülkeleri inceleyip hayvanların her zaman insanların oturdukları yerleşim birimlerine, yakın yerlere koşuştuklarına hiç dikkate almazlar. Her birinde 200-300 kişinin oturduğu vahşilere ait kasabalar birbirlerine uzak mesafelerde bulunmakta, dolayısıyla ortak çıkarları ve ilişkileri iki imparatorluk kadar birbirinden ayrı kalmakta. Zor zamanlarda birbirlerine destek olamamakta. Çünkü karşılıklı yardımlaşan büyük devletlerin imkanları gibi imkanlar bunlarda bulunmamaktadır. Vahşilerde yukarıdakinden daha az zararlı olmayan bir başka adet daha bulunmaktadır. Bu vahşi alışkanlık hamile kadınların çocuklarını düşürmeleridir. Bunun amacı hamileliklerinde kocalarına çirkin görünmemek istemeleridir. Burada bu düzensizliğe karşı katı kurallar bulunmaktadır. Öyle ki bu kurallar çok çılgınca uygulanabilmektedir. Hamileliğini yetkili makamlara bildirmeyen bir kız, eğer çocuğu ölürse ölüm cezasıyla cezalandırılır. Utanma, sıkılma, kaza gibi gerekçeler bile bu durumdaki bir kızı kurtaramaz. Paris, 9 Ramazan 1718. 22. ayrımın sonu. Sayfa 212.